Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hüccetül Kur'an ale şeytan ve hizbihi. Şeytanın ve taraftarlarının Kur'an aleyhinde ortaya koydukları bazı iddialara Kur'an'dan deliller. Konumuzun başlığı bu. 15. sözün zeyli. Onun bir iddiası vardı şeytanın. Kur'an'a Allah kelamı olarak bakma, beşer kelamı olarak bakalım şeklinde bir iddiası vardı. O iddiaya cevap verilmişti. Sonra bizim kaldığımız yer, şeytan dedi ki, öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de beşerin kelamı deme. Ortada farz et, bak. Ben dedim, bu da o da olamaz. Çünkü münazaun fih bir mal bulunsa, eğer iki müddeyi birbirine yakın ise ve kurbiyeti mekan varsa, o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse o alır. Eğer o iki müddeyi birbirinden gayet uzak, biri meşrıkta, biri mağripte ise, o vakit kaydeten sahibül yet kim ise onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir. Şeytanın o zaman sen Allah kelamı olarak da bakma, beşer kelamı olarak da, insan sözü olarak da bakma, ikisinin ortasında bir yerde dursun, öyle Kur'an'a bak diye yaptığı teklife karşı, bu tabi bir desteğiyse şeytanın bir hilesi bu. Ona İslam hukukunun, günümüzdeki hukukların da kabul ettiği İslam hukukunun vazgeçilmez bir kuralıyla cevap veriyor. Aslında insanlık hukukunun bir kuralı. Nedir o kural? O da olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kelamı değildir, insanın sözü değildir, ortada bir yerdedir iddiası olmaz. Bu iddia yanlış. Neden? Çünkü münazaun fih bir mal bulunsa, yani hakkında niza edilmiş problemli bir mal bulunsa, eğer iki müddeyi birbirine yakın ise, önce isterseniz buna bir bilgi verelim. Şimdi bir insan herhangi bir evde oturuyorsa, basit bir örnek verelim ki yapılacak tahlilin ne kadar mükemmel olduğu daha net anlaşılsın. Herhangi bir insan bir evde oturuyorsa, sonra da birisi dese ki bu ev benimdir iddia etse, oturmayan yabancı birisi, o zaman bir şöyle bir teklifte bulunabilir miyiz ev sahibine, evde oturana? Kardeşim, bu evin başkasına ait olduğu konusunda bir iddia var. Seni şimdi buradan çıkaracağız. Ev boş duracak. Sonra evin kime ait olduğunu ispat edilirse öyle evi ona teslim edeceğiz. Böyle bir teklif caiz olur mu? Uygun olur mu? Hayır. Ev oturan kişinin kabul edilir. Evin başkasına ait olduğunu iddia eden kişi o evin kendisine ait olduğunu tek tek ispat edecek. Oturan kişiye ait olduğunu gösteren bütün delilleri tek tek çürütecek. Ondan sonra o ev hakkında bir iddia söz konusu olabilsin. Dolayısıyla bu Allah kelamıdır. Bunun Allah kelamı olmadığını iddia edenlerin öncelikle Allah kelamı olduğunu gösteren bütün delilleri tek tek çürütmeleri, sonra kendilerine ait oldu. Yani mesela beşer sözü mü diyorsunuz? İnsan sözü olduğunu gösteren onlarca yüzlere delil getirmeleri gerekir ki o zaman bu Allah kelamı değildir iddialarında bir mana olabilsin. Bu çok güzel bir ispat delili. Hatta Üstad Hazretleri biraz sonra diyecek ki işte ehli hakikat olan, iman ehli olan insanlar en küçük bir delil ile bile Allah'a olan imanları inkişaf eder, kuvvetlenir. Böyle muhakemeli, akli, insanların vicdanlarına hitap eden güzel delillerle meseleler izah ve ispat edilir. Bir de enteresan bir tahlil var burada. Bakın bu insanlar arasında bile böyledir. Halbuki eğer iki müddeyi birbirine yakın ise ve kurbiyeti makam varsa, o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse o alır. Bunlarda bir mekan yakınlığı veya makam yakınlığı söz konusu olmadığı için böyle bir iddia üzerine kesinlikle gidilemez. Diyelim ortada bir mal var sahipsiz. İki tane kişinin de olma ihtimali var. O zaman bu mal ortada farz edilir. Sonra ikisine de ait olma ihtimali olduğu için ikisinden hangisi ispat ederse o mal ona verilir. Burada bu geçerli olabilir. Halbuki eğer o iki müddeyi birbirinden gayet uzak, biri meşrikte, biri mağripte ise, o vakit kaydeten sahibül yetkim ise onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakma kabil değildir. İşte Kur'an kıymettar bir maldır. Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa o iki taraf o kadar belki hadsiz birbirinden uzaktır. Ha mesela diyelim bu memleketin sultanı kim? Yavuz Sultan Selim. Peki böyle bir insana karşı herhangi bir köyden gelmiş, çiftçilikle meşgul olan veya çobanlık yapan bir adam geliyor, diyor ki bu memleketin sultanı benim iddiasında bulunduğu zaman bu ikisinin arasındaki makam ve mevki farkı, bir defa sen çekil oradan ey Yavuz Sultan Selim. Bu adam da iddia ediyor bu memleketin sultanı olduğunu. Öyleyse senin yerine makamı bırakacağız, boş bırakacağız. Makam sahipsiz kalacak. İddiayı kim kazanırsa o oraya gidecek şeklinde bir anlayış ne kadar yanlış olur. Çünkü ikisinin arasındaki fark yerden göğe kadardır. Bu insanlar arasında bile böyleyken Allah'ın kelamı ile bir insanın kelamı arasındaki fark sonsuzdur. Ona bir örnek verecek Üstad Hazretleri. Çünkü ortası yoktur. Enteresan bir ifade. Hem ortası yoktur. Çünkü vücut ve adem gibi ve nakızeyn gibi iki zıttırlar. Yani Allah kelamı ile kul kelamı arasının ortası olmaz. Neden? Çünkü biri varlık, biri yokluk gibidir. Biri yaratan, biri yaratılan. Öyle mi? Öyleyse Allah'ın kelamı olma vasfıyla, beşerin sözü olma vasfı, biri varlık, biri yokluk gibidir. Bunun ortası olmaz. Veya nakızeyn, iki zıt, karanlık ve ışık gibi. Güneş ya ışık verendir ya vermeyendir, öyle mi? Güneş aynı anda hem ışıktır hem de karanlıktır nasıl denilemezse, Allah'ın kelamı ile kulun kelamının da bu şekilde beraber değerlendirilmesi aynen buna benziyor. İki nakızeyn, birbirine iki zıt hüküm gibidir. Öyleyse ne olacak? Öyleyse Kur'an için sahibüliyet Allah'ın tarafı ilahidir. Yani Allah'ın kelamıdır. O zaman Kur'an Allah'ın kelamıdır denilecek, bu kabul edilecek. Ondan sonra Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu gösteren bütün delilleri tek tek çürütecekler. Sonra Allah'ın kelamı değildir, insan sözüdür diye ispat edecekler. Ondan sonra iddialarında bir samim oldukları anlaşılabilir. Tabi şeytanın bu şekilde, bu hile ve desise ile birçok insanın imanını şüpheye düşürdüğü, tarafsızlık bahanesiyle, hilesiyle, hatta birçok insanın imanını elinden aldığını Allah muhafaza biraz sonra ifadelerden anlayacağız. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün burhanları birer birer çürütse, elini ona uzatabilir. Yoksa uzatamaz. Heyhat! Binler berahini kat'iyenin mıhlarıyla arş-ı azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o mıhları söküp, o direkleri kesip onu düşürebilir. Bununla ilgili 25. sözde çok muhteşem örnekler var. Ben bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim Arş-ı Azam'dan, her ismin azam mertebesinden geliyor ve Arş-ı Azam'a sökülmez mıhlarla tabiri caizse sabitlenmiş. Yani bunlardan bir tanesini. Kur'an-ı Kerim kainatın yaratılmasından bahseder. 6 gün yaratılmasından, 6 günde yaratılmasından bahseder. Öyle mi? Peki şimdi bu ifadeyi kullanacak zatın ne olması lazım? Kainatı yaratan zat olması lazım. Nereye bağlanmış bu? Arş-ı Azam'a bağlanmış. Ezeli bir ilme bağlanmış. Nedir o ezeli ilim? Kainat şu şekilde yaratıldı diyor. Devam edelim bu tarafa. Birer örnek veriyoruz ya. Hazreti Adem'i yaratan zat olması lazım. Çünkü Adem'den bahsediyor. Göklerin nasıl meydana geldiğini yaratan zat olması lazım. Çünkü göklerden bahsediyor. Devam edelim. Kabir hayatını bilen, haşir meydanını kuracak olan zat olması lazım. Çünkü haşir meydanından bahsediyor. Kıyameti koparacak zat olması lazım. Kıyametin kopmasından bahsediyor. Cenneti yaratan zat olabilir. Çünkü cennetten bahsediyor. Cehennemi halk eden zat olabilir. Çünkü cehennemden halk eder. Bir insanı anne rahminde 6 devrede bir hücreden yaratan zat olabilir. Çünkü anne rahmindeki çocuğun özelliklerinden bahsediyor. Bir çekirdekten bir ağacı, bir çekirdeği bir ağacı dürüp o çekirdekten o ağacı yaratan zat olabilir. Çünkü ondan bahsediyor. Yani Kur'an'da bahsedilen meselelerin her birisi, bir tanesi değil, her birisi sonsuz ilim, kudret sahibi olan bir zatın kelamı olduğunu haber veriyor. Şimdi siz bunun hepsini kesin, koparın, sonra onu yere düşürün. Tekrar nasıl çıkaracaksınız bu Kur'an'ı o makama? Onu diyor. İşte ey şeytan, senin rağmına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme eder. İşte ehli hakkın muhakemesi budur. Onun için bir Müslümanın davasını bilmesi şarttır. Davasını tahkiki bir surette bilmesi gerekir. Taklidi değil. Neden iman ediyorsun? Öyle diyorlar hocalar. Allah'ın kelamıymış. Olmaz. Bu taklidi bir imandır. Evet, geçerli mi? Elbette geçerli. Ama böyle bir imanı sarsmak, böyle bir insanın imanına şüphe uyandırmak ve hatta Allah muhafaza onu sabunlu bir aleme, kaygan bir aleme götürüp ayağını kaydırmak kolay olabilir. Ama Kur'an'ın her bir ayetinde, hatta her bir kelimesinde, hatta her bir harfinde ve hatta her bir noktasında ve Kur'an'ın susmasında bile Kur'an'ın mucizelik yönlerini anlayan bir insana değil bir şeytan, bütün şeytanlar toplansa, hatta şeytan gibi insanlar da onlara yardımcı olsalar, onların taptıkları ilahlar da bir araya gelseler, Allah'ın izniyle hiçbir müminin imanına değil bir şüphe vermek, bir toz bile konduramazlar. Ne dedi? Senin rağmına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme eder. Ne kadar güzel değil mi? Muhakemeye bakın. Sen buna Allah'ın kelamı da demeyelim, buna insan kelamı da demeyelim, ortada dursun diyemezsin. Çünkü açıklandığı üzere bu muhakeme, bu akli deliller senin işini bitiriyor. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanlarını ziyadeleştirirler. Ve basit bir örnek vereyim. Enteresan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةِ فَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَلِكَ الْجَيْشِ Konstantiniyye, o zaman İstanbul'un adı Konstantiniyye. Konstantiniyye elbette ve elbette fetholunacaktır. Hem de öyle görür gibi. Sanki fethetmiş gibi konuşuyor Peygamberimiz. Öyle kuvvetli. Tahmin ederim falan demiyor. Net. Keşke Arapçayı bilenler bunun manasını daha letoftahannel Konstantiniyye. Hem baştaki lam yemin manasına geliyor. Hem sondaki nun tekit kuvvetli kesin asla şüphesi yok manasına geliyor. Bunu duyduk, peygamberimize olan imanımız arttı. İstanbul fethedilmiştir. Allah'ın elçisi olduğunu delil oldu. Baktı ki Kur'an-ı Kerim'de beldetün tayyibetün kelimesi geçer. Güzel belde, hoş belde. İnsanın hoşuna giden, insanı memnun eden yer manasında. Bakıyorsunuz Ebced değeri İstanbul'un fethedildiği 1453'e vuruyor. Şimdi böyle bir olay ne yaptı müminin imanını? Bu Kur'an Allah'ın kelamıdır inancında olan bir müminin düşüncesini bu ne yaptı? Kuvvetlendirdi. Hani bu insanı kim diriltecek diye soranlara, bizi böyle mi diriltecek diye soranlara Allah ayet göndermiş. Onların parmak uçlarına varıncaya kadar. Nasıl yani? Ayet. 1400-1500 sene önce nazil olmuş bir ayet. Ne diyor Allah? İnsanların parmak uçlarına varıncaya kadar yaratacağız. Yeniden inşa edeceğiz. Bugün insanlık diyor ki hiçbir insanın parmağı hiçbir insanın parmağına benzemez. Aman ya Rabbi. Bunu diyen kim olabilir? Ancak Allah olabilir. Evet. Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün insanlığı tek tek yaratamayan bunu bilemez. Bak, ehli hak böyle küçük delillerle ama sağlam delillerle Allah'ın izniyle imanı inkişaf ettirir. Ey şeytan ve taraftarları, böyle ehli iman imanına şüphe veremediğiniz gibi sizin ortaya atacağınız şüpheler onlar imanlarının kuvvetlenmesine vesile olur inşallah. Cenab-ı Hak bizim imanımızı kuvvetlendirecek dersler, sohbetler, hakikatler öğrenmeyi nasip eylesin. Evet. Senin ve şakirtlerinin gösterdiği yol ise bir kere beşer kelamı farz edilse, yani Kur'an'a Allah kelamı değil de insan sözüdür dediğin görüş kabul edilse ey şeytan, yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, evet ne olur? Bütün mahların kuvvetinde ve çok burhanların metanetinde bir tek burhan lazım ki onu yerden kaldırıp o manevi, arş-ı maneviye çaksın. Bir örnek vereyim net anlaşılsın diye. Güneş kimin mülküdür? Allah'ın mülküdür. Oraya direksiz, o boşlukta durduran Allah. Ancak Allah'ın kudreti onları da durdurur değil mi? Şimdi onu indirelim aşağıya, hadi yanımıza lamba gibi getirelim dediğiniz zaman kim çıkaracak oraya onu tekrar? Ya muhal değil mi? Muhal. Bir anlayacağımız dilden başka bir örnek verelim. Süleymaniye Camisi'ni biliyorsun. Hatta Edirne'deki Selimiye Camisi'ni örnek verelim. Selimiye Camisi'ni bir anda bina olduğunu reddedelim ve onu yıkalım. Bir cami, muhteşem bir sanat eseri olduğunu kabul etmeyelim ve yıkalım, bir taş yığını haline getirelim. O caminin aynı haline bir anda getirilmesi için ne lazım? Var mı böyle bir imkan? Hayır. Mümkün değil. Bir yapılmış, insan eliyle yapılmış bir sanat eserinin bile, bu bir eser değildir, bu bir taş yığınıdır haline getirelim, gelin teklifini kabul edip onu taş yığını haline getirsek, onu önceki haline çevirmek nasıl? Çok uzun zamanlar bir defa Mimar Sinan'ı getirmemiz gerekiyor her şeyden önce. Ama uzun zamanlar geçiyoruz. Bir anda onu eski haline getirmek için ne lazım? Var mı böyle bir imkan? Hayır, mümkün değil. Bakın, insanların yaptığı bir sanat eserini bile onu eser olmaktan çıkarıp taş yığını haline getirdiğimiz zaman eski haline birden getirmek mümkün değil. Haydi birden getirmeyelim, kademe kademe getirelim. Bak, Yavuz'u getirmemiz gerekecek o zaman değil mi? Daha da neler getireceğiz? Mimar Sinan'ı getirmemiz gerekecek. Dolayısıyla Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı, arşa bağlanmış olan o Kur'an'ı arştan indirip yere insan sözüdür diye kabul ettiğimiz zaman birden o Kur'an'ı tekrar arşa çıkarmak için ne lazım diyor? Bir, bütün mıhların kuvvetinde ve çok burhanların metanetinde bir tek burhan lazım ki onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın. Ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına erişsin. Artık sen bu Kur'an'a Allah'ın kelamı değildir deyip kabul ettirip yutturup bu zırvayı, ondan sonra da insanın sözüdür diye kabul ettirdin mi? Ondan sonra herhangi bir insana bunu Allah'ın kelamı olduğunu kabul ettirmek için çok kuvvetli deliller ve burhanlar lazım. Bir de çok zamana ve zemine ihtiyaç var. Dolayısıyla onun için diyor, senin desisen ile şu zamanda bir tarafane muhakeme sureti altında çokları imanlarını kaybediyorlar. Tarafsızlık, objektiflik, tarafsızım ben bahanesiyle. Ya ilim adamı tarafsız olur kardeşim. Niye Allah'ın kelamı diyorsun? Beşer kelamı da olabilir. Ortasında bak gibi bahanelerle. Önce Allah'ın kelamı değildir yaftasını yutturuyor. Sonra insan sözüdür iftirasını bize kabul ettiriyor. Ondan sonra Allah'ın kelamı olma ispatını yapmak için de çok kuvvetli delillerle onu da kaç kişi bulabilir? Ne zaman bulabilir? Allah muhafaza etsin ya. Şeytan döndü dedi. Buradan da bir çıkış bulamayınca Kur'an beşer kelamına benziyor. Baktı ki Kur'an insan sözüdür de olmadı. Onu birinci delilde reddetti. Sonra yok bunun ortasında farz et dedi. Buradan da bir şey çıkaramayınca bu sefer tamam haydi Kur'an Allah'ın kelamı diyorsunuz ama Kur'an-ı Kerim'de insan sözüne benzeyen ifadeler var. Bu da insan sözü olduğu anlamına gelmez mi? Neden insan sözüne benzer şekilde Kur'an'da ifadelere yer verilmiş? Onların muhaveresi tarzındadır. Hani bakıyorsunuz işte Musa Aleyhisselam dedi ki, Yahudiler dedi ki, değil mi? İnsanların konuşmaları tarzına benziyor. İşte Yusuf Aleyhisselam dedi ki, Züleyha dedi ki, şeytan dedi ki, Adem dedi ki, insanların karşılıklı konuşmalarına veya bir şeyi tarihteki olayı anlatmaya benzer tarzda insanların gündelik konuşmalarında yaptıkları ifadelere benzer ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Demek beşer kelamıdır. Bu gösteriyor ki Allah'ın kelamı değil insan kelamıdır diye iddia ediyor. Eğer Allah'ın kelamı olsa devam ediyor. Ona yakışacak her cihette harikulade bir tarzı olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor, kelamı da benzememeli. Kendine göre delil de getiriyor. Hani Allah'ın yarattığı sanatlar var kainatta. Evet, Allah'ın bu sanatları insanların sanatlarına benzemiyor. O zaman diyor Kur'an'ı da insanların sanat kelamına benzememeliydi diyerek, madem ki insanların konuşmalarına benziyor, öyleyse haşa kendi iddiasıyla demek ki insan sözü olabilirmiş. Çok kendine göre kuvvetli bir delil. Ancak çok kuvvetli görünen delillerin böyle alttakini çekince nasıl yıkıldığını hakikaten Bediüzzaman Hazretleri bizim anlayacağımız üsluplarla bu meseleyi izah etmiş. Ben öncelikle bütün kardeşlerimden 25. söz namındaki sözlerin 25. söz namındaki o risaleyi mutlaka bir defa da olsa okumalarını. Ayrıca aslı Arapça olan Abdülmecid Nursi tarafından Türkçe'ye kazandırılan, tercüme ettirilen üstadımızın emir ve tavsiyeleriyle İşaratul İ'caz tefsirini de mutlaka bir defa okunmasını tavsiye ediyoruz. Ama bu soruya burada kısa ve öz bir cevap veriliyor. Şimdi bu cevabı da okuyalım inşallah. Bugün dersimize hitam verelim. Şimdi öncelikle neden insanların sözüne benziyor? O şekilde Allah niye göndermiş? Onun izahını yapacak da. Ben ona geçmeden yine Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği bir örnekle bu konuyu anlatayım. Şimdi bildiğiniz gibi biz topraktan heykeller yapıyoruz. Yapıyorlar. Veya topraktan herhangi bir bitki yapıyorlar. Yani çiçek yapıyorlar toprak şeklinde. Topraktan yapıyorlar. Boyuyorlar. Veya naylondan herhangi bir topraktan veya bir portakal yapıyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı topraktan insanlar kendi sanatlarını göstermek için heykeldir, çiçektir, değişik şeyler yapabiliyorlar. Şimdi aynı topraktan dikkat buyurun. Ve şeklen de insanların yaptıkları Allah'ın yaptıklarına benziyor değil mi? Mesela bir adam düşünün, bir tane sizin şeklinizde bir heykel yapıyor. Adı Ali olan bir insana benzeyen bir heykel yapıyor. Şeklen tam benziyor. Boyu aynı onun boyunda. Kollarının ebadı aynı. Gözünün yeri aynı. Rengi aynı. Saçların rengi aynı. Görseniz acaba o mu diyeceksiniz? Şeklen her şeyle ona benziyor. Ali Bey'e. Ali Bey'i yanına koydunuz. Dedi ki adam, yapan usta, bak kardeşim, ben de Allah'ın yaptığını iddia ettiğiniz şu insan şeklinde, bak bir insan yaptım. Allah'ın yaptığı insan da insanların yaptığı insana benziyor dese, sizi şüpheye düşürür mü? Ne dersiniz? Kardeşim, şeklen bir benzerlik olabilir. Evet, gerçekten sen de topraktan yaptın bu Ali'yi. Allah da topraktan yarattı bu Ali'yi. Ama ikinizin yaptığı Ali aynı Ali mi? Seninkinin adı Ali, başka hiçbir şeye benzemiyor. Taş. Ama bu insan. Hayatı var. Her hücresinde kainat özetlenmiş. Ruhu var. Baktı mı gökyüzünü görüyor. Düşündü mü geçmişe gidiyor. Geleceği düşünüyor. Sizin Ali'den ne haber? Dikkat edin. Aynı topraktan, aynı elementlerden yapıldı diye o Ali, Allah'ın da aynı elementlerden, aynı topraktan yarattığı Ali, aynı görünse bile aynı olduğunu kime yutturabilirsin? Şimdi diyor ki, bu elif, be, te, fe, cim harflerinden insanlar konuşuyor. Aynı harflerden Allah da kelam göndermiş, Allah da konuşuyor. Öyleyse diyor şeytan, İnsanların konuşmaları ya da Allah'ın Kur'an'daki konuşmaları insanların konuşmaları tarzındadır. Öyleyse insan sözü olabilir diye bize yutturacak. Oldu mu şimdi? Allah'ın yarattığı insan, insanların yaptığı heykele benziyor. Öyleyse bunu da insan yapmıştır diye bize yutturabilir mi? Çünkü Kur'an hayattardır, canlıdır. Kur'an geçmişten bahsediyor. Gelecekten bahsediyor. Kainatın Halık'ının sözü. Ama insanın konuşması beşer gibi beşer sözüdür. Mahluktur. Ya. Önce bunu ifade edelim. Gelelim neden bizim anlayacağımız ve bizim konuştuğumuz ifadelere benzer tarzda Rabbimiz kelamını inzal buyurmuş. Hikmetine. Bu Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı biz Allah'ın kelamına muhatap mı olabilirdik? Allah'ın lütfu bu. Neden? Çok güzel bir örnek. Nasıl ki ya Allah imanımızı inkişaf ettirsin. Kur'an'a olan imanımızı artırıyor değil mi bu dersler elhamdülillah? Bakın. Nasıl Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mucizatından ve hasaisinden başka öyle ya Peygamberimizin bazı mucizeleri vardı. Bakarsınız mübarek ellerinden 10 musluklu çeşme gibi su akıyor. Mübarek ellerini kaldırıyor. Gökteki ayı ikiye ayırıyor, ikiye yarıyor. Sonra bir müddet duruyor, mucize gerçekleştikten sonra tekrar kavuşuyor. Bir ağaca çağırıyor, yanıma gel, ağaç yanına geliyor. Peygamber Efendimiz bazı kendine has özellikleri var. Uyudu mu, mesela uyusa kalksa abdesti bozulmuyor Peygamberimizin. Peygamberimizin önünden, arkasından, sağından, solundan görme özellikleri var. Hatta bir rivayete göre Peygamberimizin bedeninin gölgesi zaman zaman göremezlermiş. Hani ışığın gölgesi olmaz değil mi? Nur ve nurani olduğu için Peygamberimiz. Şimdi Peygamberimizin her hali böyle olsaydı. Bakıyorsun hiç acıkmıyor. Hiç susamıyor. Yaralanmıyor. Uykusu gelmiyor. Hiç ızdırap çekmiyor. Hiç gülmüyor. Hiç ağlamıyor. İnsanlara benzeyen bir tarafı yok. O zaman bize nasıl örnek olacaktı? Onun için Allah Peygamberimizin özel mucizeleri ve kendine has bazı özellikleri dışında bütün hayatını bizim hayatımıza uygun yaratmış. Ta ki her halinde bize örnek olsun diye. Hatta o günün müşrikleri demişler ki bizim gibi çarşıda yürüyen, alışveriş yapan, yiyen içen bir insan göndermiş peygamber. Neden meleklerden göndermedi diye itiraz etmişler. Bunu anlamadıkları için. Meleklerden gönderemez mi Allah? Gönderir ama Allah hakimdir. Öyle mi? Hakim isminin gereği nedir? İnsanlara peygamber olma özelliği taşıyan, her konuda onların örnek alacağı, evet ya Rabbi bize bizim cinsimizden, bizim gibi etten kemikten yaratılan bir zatı peygamber gönderdin, her haliyle örnek alacağımız birisiydi diyebilelim. Yoksa meleklerden gönderseydi biz nasıl örnek alacaktık melekler? Yiyorlar mı melekler? Yemezler. İçerler mi? İçmezler. Uyurlar mı? Uyumazlar. Yaralanırlar mı? Yaralanmazlar. Acıkıp midelerine taş bağlarlar mı? Acıkmazlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah sizin kendi cinsinizden size bir elçi geldi. Ayete bakın. Sizin kendi cinsinizde. Onun için Allah nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı beşer suretinde göndermiş. Neden? Çünkü efal fiillerinde, hareketlerinde, her yaptığı şeyde, iki ahval hallerinde, mesela üzüntü bir haldir, kederlenme bir haldir değil mi? Etvarında bir bakıyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tavır sergiliyor. Yüzü ekşiyor. Yanda bir hareket yapılıyor. Yüzü ekşiyor. Veya alnındaki damar kızarıyor. Hissederlermiş peygamberimizin kızdığını. Veya gülümsüyor. Ha demek ki memnun olmuş. Veya hiç hoşlanmıyor bir şey yapıyor huzurunda gibi. Peygamberimizin oturması, kalkması, namaz kılması, yürümesi, konuşması her şeyi örnektir. Öfkelenmesi, sevinmesi. Evet. İmanı, Allah'tan korkması, ümitli olması, gelecekten endişe etmemesi, Allah'a olan bağlılığı gibi aklımıza gelecek her haliyle ümmeti Muhammed'e örnek olacak. Nedir bu? Allah'ın bir lütfudur. Bizim gibi tavırları sergileyecek ki biz de onu örnek alarak hayatımıza tatbik edelim. Neden bunu söylüyor? Beşer gibi adet-i ilahiyeye ve evamir-i tekviniyesine munkat ve muti olmuş. O da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza. Her bir ahval ve atvarında harikulade bir vaziyet verilmemiş. Ta ki ümmetine efaliyle imam olsun. Ne demiş? Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öyle namaz kılınız. E o zaman bizim gibi ayakta duracak, yorulacak, okuyacak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ashab öğrenecek. Ha, namazda Fatiha okunurmuş her rekatta. Rükuya gidecek. Secdeye gidecek. Dolayısıyla efaliyle ümmeti Muhammed'e örnek olsun. Devam ediyor. Etvarıyla rehber olsun, tavırlarıyla. Daha umum harekatiyle ders versin. Eğer her etvarında harikulade olsaydı umum ne yapardı o zaman? Bizzat her cihette imam olamazdı. Herkese mürşid-i mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle rahmeten lil alemin olamazdı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç özelliği söyleniyor Nur Külliyatında. Muktedai kül ne demek? Her konuda uyulacak zat. Ya böyle yürümede de örnek mi bize? Evet. Ağlamada da evet insan ağlar. Nerede nasıl ağlayacağını ondan öğreniyoruz. İnsan kızar mı? Evet insani bir özelliktir. Nerede nasıl kızılır? Gadabun Nebi onunla ilgili kitaplar yazılmış ondan öğreniyoruz. Her konuda ya şu konuda örnek peygamberimizde yok diyeceğimiz bir hali yok. Muktedai kül. Rehber ekmel. En güzel rehber, çok rehberler olabilir ama en mükemmeli, en güzeli, en sağlamı, en dürüstü, en doğrusu, koyun oraya enleri, o. Üstad-ı mutlak. Bir de bize üstad olamayacağı herhangi bir nokta yok. Bize yol göstermediği, bizi hidayete ulaştırmadığı herhangi bir yol yok. Öyleyse bütün bunlarda Peygamber Efendimizin bize örnek olabilmesi için insan suretinde gönderilmesi lazım ve insan gibi, bütün insanlar gibi Allah'ın kainatta yarattığı adetullah kanunlarına uyacak ki biz de onu her konuda örnek alabilelim. Bunu niye örnek verdi? Öyleyse Allah'ın kelamı da insanların anlayacağı şekilde olmalı ki o kelamı ilahiden bütün insanlar dinlesinler, istifade etsinler, örnek alsınlar. Ne kadar güzel değil mi ya? Maşallah. Aynen öyle de. Kur'an-ı Hakim. Maşallah. Ne kadar hoş. Ehli şuura imamdır. Bize çok güzel örnekler veriyor burada, biliyor musun bir de? Ne diyor? Ey ümmeti Muhammed, ey insanlar, insanlığın medarı iftiharı, gelmiş geçmiş bütün insanların, insanlığın şerefi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizin örneğiniz olsun. Bir de aynı zamanda bize bir hedef gösterdi. Her halinizde, her fiilinizde, her tavrınızda, her durumunuzda Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam örnek alın diye bize aynı zamanda bu örneği verirken bir de yol gösterdi. Bir de belagatı şöyle tarif etmişler. Belagat nedir? Birisine sordum, dedi ki belagat dedi çok yüksekten konuşmaktır. Dedim olmadı. Mesela dedim sen şimdi ilkokul birinci sınıflara elif be matematik öğreteceksin. 1 artı 1 2. Bunlara 1 artı 1 bir parmak bir parmak daha yan yana gelirse 2 olur diye anlatmak mı belagattır? Yoksa bunlara doktora seviyesinde matematik anlatmak mı belagattır? Hangisi belagattır? O girdiğin sınıftaki bütün öğrencilerin anlayacağı şekilde anlatmak belagattır. Şimdi Kur'an-ı Kerim kime gelmiş? İnsanlara ve cinlere gelmiş. Bizim imamımız mı? Evet. Bizim bütün hayatımızı tanzim ve tertip eden, bize yol gösteren bir hidayet kaynağı mıdır? Evet. O zaman bizim anlayacağımız tarzda gelmesi belagattır. Aşağıda gelecek. Sadece bazı peygamberlerin anlayacağı tarzda gelseydi hiç kimse o Kur'an-ı Kerim'i anlayamazdı. Zaten muhatap da olamazdı. Zaten dayanamazdı da. Bakın Allah-u Teala güneşin, ben sordum bir uzmana, bir makale okudum. Tabi uzmana sormak için de yanına gitmen gerekmiyor. Yazdığı makaleyi okunca da uzmana sormuş oluyorsunuz. Değil mi yani? Tabi ya. Bir makale okudum, diyor ki güneşin merkezindeki hararet 20 milyon santigrat dereceymiş. Aman ya Rabbi. Şimdi Allah bizi ısıtmak için o güneşi yanımıza koysaydı ne olurduk? Biz var mıydık? Olmazdık ki. Dünya olur muydu? Dünyada. Peki Allah'ın belagatı, tabiri caizse hikmeti neyi gerektirir? 20 milyon santigrat dereceyi bizim alacağımız, istifade edeceğimiz kaç dereceye indiriyor? Efendim? 40'a gelince ne oluyor? Hayat felç oluyor. 60'a gelince bitiyor. Bak 20 milyon santigrat derece nerede? O da Allah'ın. Değil mi? Allah'ın bir mülkü. 40 derece nerede? Şimdi bak Allah'ın yarattığı bir mahlukun bile yüksek seviyedeki bir şeyine muhatap olamıyoruz. Ya Allah Allah. Öyleyse Allah'ın kelamına tenezzülat-ı ilahiye demişler. İlahi tenezzül. Hani çocuklarla konuşurken onların anlayacağı dilden çatapata konuşursunuz değil mi? Aman ya sen neymişsin bakalım falan. Bak kocaman profesör. Ayıp değil mi ya, çocukla böyle konuşur. Nasıl konuşur çocukla? Çocukla çocukta konuşur değil mi? Belagat budur. Ya Allah da mahlukatıyla, kullarıyla, insanlarla ve cinlerle nasıl konuşacak? İnsanca konuşacak. Cince konuşacak. Çince değil. Evet. Cince konuşacak. Elhamdülillah. Evet abi.
8000 metre yukarı çıktığımız vakit hava sıcaklığı -210 metre.
Fesubhanallah. Diyor ki kaç metre abi? 8000 metre yukarı çıkınca diyor hava soğukluğu 214
santigrat.
-214 santigrat derece, hayat biter.
Güneş
aman
ya Rabbi. Daha yakın olmasına rağmen.
Allah Allah.
Güneş ışınları.
Bizi Cenab-ı Hak böyle bir anne rahmi gibi, değil mi? Bizi atmosferle böyle bizi muhafaza, Allah'ın rahmeti bu ya. Ne kadar güzel ya. Şimdi madem ki affedersin.
Sana zararlı ışınlar var. onlar da
süzülüyor ve o zararlı ışınların bize gelmesini gelse, Rabbim izin vermiyor. Gelse, elhamdülillah.
O 23,5 derece ekte dediğimiz şey de
duruşu da onu sağlıyor.
Onu elhamdülillah. Meydana
maşallah. Ehli hakikata muallimdir. Kur'an ehli şuura imamdır. Bir defa bizim madem şuurlu bir varlığız, bizim imamımız Kur'an'dır. Bir, iki, cin ve inse mürşittir. Bize yol gösterici, hidayet rehberimiz Kur'an'dır. Cin ve inse mürşittir. Ehli kemale rehberdir. Kemal sahibi olmak, mükemmel bir varlık mı olmak istiyoruz? Evet, öyleyse rehberimiz Kur'an'dır. Madem bizim rehberimiz, cin ve insin hidayet rehberi, yol göstericisi Kur'an'dır, öyleyse beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olacak, olmak zaruri ve kat'idir. Bizim konuştuğumuz tarzda olması şarttır. Yoksa biz onu örnek olarak alamayız. Çünkü cin ve ins münacatını ondan alıyor. Nasıl dua etmemizi kim öğretiyor bize? Allah öğretiyor. Derler ki Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene, deyin diyor Allah. Bunu herkes diyebilir mi? Evet. Bak, tabiri caizse şöyle bir Allah'ın bize bu lütfu ihsan. Rabbim dese ki ey insanlar, toprakta sizin ihtiyacınız olan bütün vitaminleri yarattım. Al size toprak, yiyin afiyet olsun. Nasıl yani? Yanlış mı dediğim? Doğru. Yiyebilir misiniz? Hayır. Ama aynı topraktan bu şeftaliler, bu muzlar, bu karpuzlar, bu elmalar, bu armutlar, bu koyunlar, bu kuzular oradan yaratılmıyor mu? Peki onu bak, Allah Allah. Allah'ın lütfu ya, ikramı bu ya. Sanki o kolaylıkta bizim konuşmamızı Rabbimiz lütfuyla Kur'an kelamı olarak bize göndermiş, biz de onun gibi konuşalım diye. Ne diyor? Ey Rabbim, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Gayet net. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahiret hasene. Bu duayı okudum ki bunu hemen hemen bütün Müslümanlar bilir. Onun için herkesin bildiği bir duayı okuyalım. Öyleyse Müslümanlar, insanlık nereden alacak dualarını? Kur'an'dan alacak. Duasını ondan öğreniyor. Allah Allah. Mesailini onun lisanıyla zikrediyor. Her türlü problemini, her türlü sıkıntısını, her türlü derdini, her türlü ihtiyacını ve isteğini Kur'an'ın anlattıklarıyla gideriyor. Maşallah. Ada edebi muaşeretini ne kadar hoş. Edebi muaşeretini ondan taallüm ediyor. Ve hakeza. Herkes onu merci yapıyor. Öyleyse eğer Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur Sina'da işittiği Kelamullah tarzında olsaydı, dikkat buyurun, orada hadisten öğreniyoruz bunu, Hazreti Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın kelamı azam mertebede tecelli etmiş. Musa Aleyhisselam birkaç kelimeyi ancak dayanabilmiş dinlemeye, ki Musa Aleyhisselam gibi üllazım peygamber, Allah'ın o azam mertebede tecelli kelamının birkaçına ancak dayanabilmiş. Eğer Allah'ın kelamı bize de bu tarzda gelseydi, o zaman diyor beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi, örnek alamazdı. Kur'an bize o zaman imam ve mürşit olamazdı. Ne demişti şeytan? Kur'an-ı Kerim'in kelamı konuşmaları insanların konuşmalarına benziyor. İnsan sözü olamaz mı? Demişti ya. Niçin bu şekilde olması gerektiğinin çok muhteşem bir izahı. Hazreti Musa Aleyhisselam gibi lazım ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Musa Aleyhisselam demiş. Eha keza kelamuk. Ya Rabbi, senin kelamın böyle miydi? Hani onun azami tecellisini görünce. Ya Rabbi, senin kelamın böyle miydi diye o azamet karşısında hayretini ifade etmiş. Kal Allah, Allah da buyurmuş. Li benimdir. Kuvvetu cemial elsine, bütün dillerin kuvveti bana aittir demiş. Ya tabi Allah Allah. Yani şöyle bir, bunu anlamakta zorlanıyoruz ama şunu ifade edebiliriz. Bütün konuşmalar Allah'ın kelam sıfatının tecellisiyle ortaya çıkıyor. Cinlerin konuşması, insanların konuşması, hayvanların konuşması, böceklerin konuşması, meleklerin konuşması, hatta göklerin konuşması değil mi? Gökler neyle konuşuyor? O gürültülerle, şimşeklerle, gök gürültüleri, onlar da konuşuyor değil mi? Hatta her dönen şeyin kendine has bir sesi vardır. Onlar da konuşuyor. Hatta her atom zerresinin dönmesinin de bir sesi vardır. Onlar da konuşuyor. Bütün konuşanların konuşmasındaki o konuşmalar Allah'ın kelam sıfatının tecellisidir. Ya Allah-u Teala buyurmuş ki li kuvvetu cemiyel elsine, bütün dillerin kuvveti benim. Ama işte öyle öyle o kelamla konuşsaydı nasıl dayanacaktı buna? Şeytan tabi durmuyor, sorusuna devam edecek. İnşallah bundan sonraki dersimizde ona devam ederiz. Özetlemek gerekirse Allah Kur'an-ı Kerim'ini, kelamını bu şekilde bize göndermek suretiyle rahmetinin sonsuzluğunu aynı zamanda bize göstermiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın kelamından istifade etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Subhaneke la ilme illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.